Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın, merhaba.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, şimdi geçen iki hafta önce bıraktığımız yerden belki devam edebiliriz. MIT öğretim üyesi, ekonomist, profesör, doktor Daron Acemoğlu'nun yorumlarından bahsetmiştik. Seçimden sonra da bir ekonomi yorumu daha kendi internet sitesinden, yani kendi sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı Acemoğlu. Ben onları sormakla başlamak istiyorum. Yani herkesin de aklında olan sorulardan bir kısmı, bundan sonra ne olacak seçimlerden sonra? Profesör Acemoğlu, Türkiye demokrasisi açısından iyi bir haber değil diyor. Ve yargı, siyaset, medya, bürokrasi ve sivil toplum açısından da ayrı ayrı sonuçları olacağını, demokrasi ve ekonomi açısından sonuçları olacağını yazıyor. Ama üç şey söylemiş. Negatif reel faiz, kurumların bağımsızlığını tamamen yitirmesi ve geniş çaplı kötü yönetim. Bunların artan maliyeti olur ve Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tükenen rezervlerinde de görülebilir diyor ve daha büyük tehdit üretkenlik artışı ve verimlilik iyileştirmelerinin olmaması, iki kurumsal ve mali bilançolar ve üç de kötüleşen mali durum. Üçü de çok maliyetli diyor. Yani batık kredi vurguları yapmış, bir kesinlikle daha iyi olmayacak diyor mevcut durumda. Bunların tümü muhtemelen daha da kötüye gidecek ve kesinlikle daha iyi olmayacak. Körfez'den ve belki de Rusya'dan gelen turizm gelirleri rezervlere bir süreliğine destek olabilir ama önümüzde çok fazla belirsizlik var demiş. Ne diyorsun? Sizin yayınlarda da kendi yazıları da yer alıyor.
Evet, bir kere tabii katılıyorum bu maalesef kötümserliğe, kötümser öngörüye. Bunları çok konuştuk hakikaten. Gelinen nokta, yani neden gelindiğini özetliyor bir kere Daron. Ona tamamen katılıyorum. Sadece şey değil, yani para politikası değil, kurumların yani negatif reel faiz dediği görülmemiş bir para politikası. Enflasyonda o para politikası zaten yol açtı o enflasyona. Ama onun ötesinde tabii o kurumların, hani sadece Merkez Bankası'nın politika bağımsızlığını yitirmesi değil, tamamen Cumhurbaşkanı'nın emri altına sokulması, komutası altına sokulması büyük bir zarar verdi. Ama diğer kurumlar da öyle, yani banka sisteminde de, BDDK da artık banka sisteminde bir kere şeylere karışamıyor. Daha doğrusu o da tamamen komuta şeyine girdi. Sözde özel kolması lazım ve şeyi kollaması lazım. Hani bankalarda ne oluyor? Acaba yeterli şeyleri var mı? Öz kaynakları var mı? Tehlikeye doğru gidiş var mı? Batık kredi şeyinde, miktarında ciddi bir artış tehlikesi var mı? Varsa nasıl tedbirler almaya? Bunların hepsi bir kenara kondu son yıllarda. Malum işte konjonktüre göre, işte seçimde varsa hele kamu bankalarına tamamen komutayla şey verildi. Faizi şöyle yapacağım, böyle yapacağım, buna vereceğim, şuna vereceğim vesaire. Bunu tabii özel bankalarda büyük bir ihtimalle bundan nasibini aldı ama yani kamu bankalarında tam durum ne? Çünkü şeyi de çok şeffaf değil bilançoları da. Onun için haklı olarak Daron ona da dikkat çekiyor. Yani önümüzdeki dönemde batık kredi miktarı artabilir ve BDDK görevini yapmıyor. Yapamaz hale geldi, felç edildi. Onun üstüne de işte üçüncü olarak da genel olarak çok kötü bir yönetim. Yani bir kere şey kalmadı, eğil ekonomiyi yönetecek. Yani bir alt düzey teknisyenler, bürokratlar, eğil kadrolar kalmadı. Şimdi kritik nokta o kadar ki, yani sonunda biliyorsunuz işte ekonomiden nebati sorumlu hale gelmişti. Onun için herkes biliyor kendisini. Daha fazla söz söylemeye gerek yok. Şimdi dolayısıyla eğer bu şeyde, gidişatta ısrar edilecekse, böyle devam edecekse o zaman Daron tamamen haklı. Ama sorun
evet,
şu
belki
anda sorulan soru, evet pardon Ömer.
Ne, rica ederim, bir ilavede bulunayım izninle. Yani ekonomik büyüme diyor Daron Cemoğlu. İnşaat sektörü, kredi büyümeleri ve hükümet harcamaları temelli yeterli yatırımın veya üretkenlik artışının olmadığı düşük kaliteli bir büyüme, bir de bunlara yolsuzluk ve patronaj durumu. Patronaj ne demek, biraz daha açmak mümkünse, açarsan seviniriz. Patronaj durumu daha da kötü bir hale getiriyor. Yani şirket bilançoları kötüleşti ama ne kadar kötü olduğunu bilmek imkansız diyor, senin de dediğin gibi. Bu büyük oranda COVID ekonomisi ve hükümetin işçi çıkarımını engelleyen baskılarıyla ilgili demiş. Biraz da bunları da ayrıntılı
şunu,
olarak
söyleyeyim. Yani bunu söylediğin, bu parantezi açtığın iyi oldu. Şimdi işin aslında daha da derine inersek tabii biraz teknik bir teorik ya da bir iniş olacak bu. Toplam bir büyümeyi, hem yüksek büyümeye bir kere ihtiyaç var. Onu belirteyim. Türkiye halen kalkınmakta olan bir ülke. Kişi başına gelir öyle, satın alma gücü paritesi başka bir şey ama cari dolarla bakarsan 10 bin doları zor buluyor. Ve yıllardır, son yıllarda burada altta saplandı kaldı. Dolayısıyla önünde alması gereken ve hızla alması gereken büyük bir yol var. Onun için yüksek büyüme şart. Yüksek büyüme derken de tabii ki bir potansiyeli var Türkiye'nin. Yani yatırım oranı belli. Yatırım oranı da tasarruf oranı belirliyor. Tasarrufları da çok yüksek değil. Yatırım oranı da, yani rakam da vereyim, aşağı yukarı işte %28-29, %30'u pek geçti olmuyor. Bunu dış tasarruflarla daha da bu şey yatırım oranıyla aşağı yukarı yüzde, iyi de yönetirsen ekonomiyi %5 büyüyebilirsin. Bu o kadar kötü değil. Çok uzun, yavaş yavaş kalkınacak demektir. Ama olsun, sürdürebiliyorsan ya ortalama aşağı yukarı önümüzdeki yıllarda hiç olmasa %5 büyüyebilirse yani büyük bir sorun yaşanmaz, kriz de yaşanmaz, yavaş yavaş refah da artar. Tabii iyi dağıtmak şartıyla, yani gelir eşitsizliği de çok yüksek bir ülke. İşte bunu da iyileştirmenin yolları var. Bunları da yaparsan sorun yok. Ama sen daha hızlı büyümek istiyorsan mutlaka, hatta %5 için bile dış tasarruflar gerekiyor. Çünkü iç tasarruf o kadar yeterli değil. Bunun için dışarıdan yabancı sermaye, doğrudan yabancı sermaye dediğimiz, öyle sıcak para değil, geliyor işte spekülatif, içeride faizler yüksek görüyor. Öncesini söylüyorum, şimdiki durumu değil. Yatırıyor Türk varlıklarına dolarları, avroları. Sonra bakıyor durum değişiyor, tehlike var. Hemen satıyor, çıkıyor. Dolar bazında, avro bazında çok yüksek karlar ediyor. Bu paradan söz etmiyorum. Gerçek şeyden, ya uzun vadeli yatırım yapan şeylerden, sermayelerden söz ediyorum, yabancı sermayeden. Şimdi bunlara da ihtiyaç var. Bu da bitti son yıllarda. Yabancı sermaye neredeyse şeye indirgendi, işte konut satın alıyor. Körfez ülkeleri, Araplar, İranlılar, Iraklılar, yabancı sermaye dediğim bundan ibaret. Bunu da tabii Türkiye'yi büyümesini sağlayacak bir şey değil. Şimdi bu bu çerçeve içinde Türkiye'nin bu büyümeyi sağlayabilmesi için aynı zamanda verimlilik artışlarına da ihtiyaç var. Şimdi bizim bu, daha önce de söz ettim ama bir daha izninizle hatırlatayım dinleyicilere de. Bir çıkmaz yol diye kitap yayınladık, edit ettik şeyle, Asaf Hoca'yla.
Evet, ben de onu söyleyecektim zaten. Orada Daron Acemoğlu'nun da yazısı var.
Daron Acemoğlu'nun tam da Murat Üçer'le bu konuda bir bölümü var o kitapta. Artı daha aynı gene toplam faktör verimliliği 1980'den bu yana dönem dönem ne olduğunu analiz eden, ki bu başka bunun şey yapılmış başka bir çalışma yok. İşte benim Betam'dan yardımcım Profesör Ozan Bakış ve İzak Atiyas'ın yeni bir bölümü var. Şimdi o şeyde de analizde de çok açıkça gösteriyor ki son yıllarda verimlilik neredeyse sıfıra geldi. Tabii ki bunda inşaat sektöründe payı var ama sadece bu değil, bir de kötü yönetim. Orada patronaj diyorsun, sen yanlış elindeki kaynakları da yanlış yatırımlara yönlendirirsen verimliliği ileride arttırmayacak yatırımlara yönlendirirsen sırf geçici kısa vadede işte istihdamı arttırmak, gelir arttırmak, büyümeyi yüksek tutmak için popülist yani bir yol, strateji izlersen sonuçta budur ve büyüme tıkanır bir yerde. Nitekim oldu. Şimdi bu yıl %4'ü hepsi, bütün büyüme tahminleri %4'ün altında bu yıl. Birinci çeyrekte açıklandı. Birinci çeyrek yıllık büyüme %4. TÜİK açıkladı. Yani bu işte bütününde 2023'ün kimi %3 diyor, kimi 3,5 diyor. Neyse bu son derece yetersiz bir büyüme. Şimdi dolayısıyla hakikaten bir çıkmaz yola girdi Türkiye ekonomisi. Sokuldu daha doğrusu. Kendiliğinden girmedi. Bütün bu nedenlerden ötürü girdi. Şimdi buradan çıkış yani biraz önce devam etmek için sorduğum soruya gelince şimdi tabii Cuma yarın kabine açıklanır. Cumhurbaşkanlığı hükümeti açıklanacak. Şimdi orada tabii bütün projektörler şey üstünde şu anda sosyal medyada da işte basında da tartışma acaba kimi ekonomiden sorumlu bakan yapacak? Yani Şimşek'in ismi konuşuluyor. Hatta benim dün okuduğum kadarıyla neredeyse kösün gözüyle bakıyorlar. 2 saat bir toplantı yapmış Mehmet Şimşek'le. İşte tam nasıl geçti bilmiyorum ama kimi rivayetlere göre Mehmet Şimşek demiş ki ben ortodoks politikalara dönmek istiyorum. Yani daha doğrusu işte şey neyi gerektiriyorsa, durum nereyi gerektiriyorsa ve ekonomi bilimi dışa açık. Yani ekonomi bilimi derken orada da tabii çok farklı politikalar uygulayabilirsin ama sen bir sistem tercihi yapmışsın. Yıllar önce yaptı Türkiye'nin dışa açık sermaye hareketlerine serbest olduğu kur rejiminin işte esnek kur dediğimiz yani kurum piyasada belirlendiği sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir sisteme sahipti. Şimdi bu da ciddi erozyona uğradı ama bu sistemden de Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Kalkınma Partisi iktidarı henüz vazgeçmiş değil. Yavaş yavaş bunu erozyona uğratıyor tamam. Bu sistemde eğer kalacaksan Mehmet Şimşek de çok büyük ihtimalle dedi ki bu sistemin gerekleri var. Ben o gerekleri yerine getirerek yönetirim ekonomiyi. Ne cevap verdi bilmiyoruz ama o sözde bunu kabullenmiş Cumhurbaşkanı. Aynı zamanda demiş
peki,
kilit kadrolara da ben atama yapacağım demiş. Yani bu Merkez Bankası Başkanı'nı da ben bekleyeceğim demektir. Ona ne cevap verdi bilmiyorum. Bilinmiyor. Yani orada rivayetler muhtelif. Şimdi dolayısıyla lafı uzatmayayım, bir belirsizlik olduğu kesin ama şu ihtimal sanki masada gibi duruyor. Eğer Mehmet Şimşek bunu kabul ederse Cuma günü ya Cumhurbaşkanı galiba ekonomiden sorumlu yardımcısı olacak ya da neyse bakan olacak. Onu bilmiyoruz tam. Bu en azından Erdoğan'ın bütün bu hatalardan kısmen en azından para politikası konusunda geri adım atma niyetinde olduğunu ya da bunu kabullendiğini gösterecek. Ama bunu gerçekten içten mi kabullendi? Ya ben hakikaten ciddi hatalar yaptım son yıllarda. Bunu hiçbir zaman itiraf etmeyecek ama acaba kendi kendine öyle der mi? Ben hatalar yaptım tamam şimdi bu hatalardan dönmeliyim. 5 yıl var ekonomi kötü bir noktaya zaten geldi de bundan sonra çöküş ne olabilir? Benim ciddi kaynağa ihtiyacım var. Darun hatırlatıyor ama hepimiz biliyoruz şu anda swaplar dahil rezerv kalmadı Merkez Bankası'nda. Ve Merkez Bankası bankalara da gider komuta emirler dövizine sahip çık, öyle herkese istediği kadar dolar verme. Firmalar ciddi şikayetçiler, çünkü yani ithalat yapacak, ara girdisi alacak, işte çeşitli mallar alıyorlar üretim yapmak için, ithalat yapıyorlar. Yani Rolls Royce almak için ya da Ferrari almak için dolar talebinden söz etmiyorum. Bunlara diyormuş ki bankalar, işte 1 milyon istiyor dolar, 2 milyon istiyor, yok o kadar veremem, yarısını teklif ediyor, üçte birini teklif ediyor. Şimdi durum bu. Paraya ihtiyacım var, hala gidip Azerbaycan'dan, Katar'dan, oradan buradan ya da Putin'e gidip sen bir 10 milyar dolar daha şu nükleer santral şirketine para yolla mı diyeceksin? Bu oradaki kaynak acaba sınırına ulaştı mı, onları bilmiyoruz ama onun sonunun olmadığını herhalde Recep Tayyip Erdoğan da görüyor olmalı. O zaman belki de geçici olarak, çünkü ben özünde bu bir inanç meselesiydi bu politika. Şey etmek istiyor, yani haklı bir ekonomik sistem istiyor ve İslami inançlarıyla daha bağdaşık bir sistem istiyor. Bu sistemde ben bu inattan ya da bu inançtan acaba vazgeçer mi Mehmet Şimşek'i bakan yapmasın? Çok emin değilim. Ama yaptığı takdirde bunu, şunu bilelim ki işte 5-6 ay, 1 yıl, bilmiyorum belki 1,5 yıl. Yani işler yoluna girip tekrar o güveni eğer tesis edebilirse Mehmet Şimşek uygulamalarıyla, para o zaman normal olarak sermaye akımları tekrar yönelebilir Türkiye'ye falan. Ama nihayetinde ben Recep Tayyip Erdoğan'ın o şeyinden, gücünden, ekonomiyi yönetme gücünden ne Merkez Bankası'na özellik tanıyacağını, ne diğer kurumları özellik tanıyacağını, bütün bunları yok etti. Halbuki bunlar çok büyük reformlardı 2001 sonrası Kemal Derviş'in rahmetli, onun işte adıyla anıyoruz. Bunlara bir geri dönüş yapacağını katiyen inanmıyorum. Belki de yanılıyorum.
Evet, ben bu yanılıyorum. Seyfettin, ben bir de şeyi sormak istiyorum. Gene Daron Acemoğlu'nun yaptığı paylaşımlardan bir şeye bakarsak, yani yolsuzluk ve patronaj durumu daha da kötü hal getiriyor diyor. Yani zaten kurumlarda bir çöküş varken,
evet işte onu söylüyorum. Onlar, bunlardan
patronaj evet. Ne demek? Yani ya himayeye almak.
Kamu ihaleleri çok önemli bir rol oynuyor. Zaten altyapı yatırımına bayılıyor Cumhurbaşkanı. Hatta gerekli gereksiz yapıyor. Hatta bunun için şeyi açtı yani. İnanılmaz garantiler verdi değil mi? Hepimiz biliyoruz neler oldu. Köprülere, evet. İşte bir takım havaalanlarına vesaireye devam ediyor bu. Şu Allah aşkına Çanakkale Köprüsü yaptı. Dehşet verici ya, sonuçlar bilmem kaç günde kaç bin araba geçecek garantisi vermişler. Bilmem kaç paradan dörtte biri, beşte biri geçmiyor. Neyse, ama bu ihaleler büyüklü küçüklü, küçüklerinin adlarını bile bilmiyoruz. O kadar çok bu ihale kanunu da zaten şeyden çıktı ki, mesela Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ni hani yeniden müzakere ediyorlar ya, Avrupa Birliği'nin şeylerinden biri, koşullarından biri de şeyini değiştireceksin diyor. Doğru düz bizim ihale, kamu ihale kurallarına tekrar şeyini, yasanı geri getireceksin diyor. Hiç niyeti yok. Çünkü bu bir şey, dağıtım mekanizması. Kamu kaynaklarını yandaşlara, tabii o arada komisyonlar da olmuyor mu, olmuyor mu, ben bunu ispatlayamam ama söylenti o yönde. Onun için yozlaşmadan kasıt bu zaten, ama aynı zamanda patronaj, sen kendine yakın hissettiğin ya da hissetmenin ötesinde kendine bağımlı hale getirdiğin, onlar da bu bağımlılıktan nemalandığı sermayedarlara, firmalara açıyorsun bu kamu kaynaklarını. Çünkü şey de yok yani, büyük şikayet hani kamu ihalelerinde bir rekabet olur, şeffaflık olur değil mi? En iyi koşulları kamu açısından en yararlı, yani kamu olunca da halk açısından en yararlı, en düşük fiyat, işte en yararlı, en çok şey, hizmet vesaire, bunlara devlet hastaneleri de aynı. Şimdi unuttum, temiz sayarken köprüler dedim, yok şeyler, havaalanları falan. Bunları sağlayan, bunun vaadini yapana verirsin. Kamu ihalesinin temel prensibi, hani doğru dürüst yapılacaksa budur. Bunların hiçbiri kalmadı. Dolayısıyla evet, patronajdan da kasıt bu. Bundan vazgeçeceğini hiç sanmam. Yani burada bir ilerleme olacağını hiç sanmam. Şimdi bu hani bir manevra yaparak bir miktar politikaları değiştirerek onu da nasıl, ne kadar izin verecek onu da bilmiyorum. Yani şimdi Mehmet Şimşek'i atıldı diyelim, işte o da şey sözünü de aldı. Merkez Bankası Başkanı'nı ben atacağım, para politikasına karışmayacaksın dedi. Tam böyle dememiştir de bunu çok nazik ve alttan alarak söylemiştir. Ama diyelim ki bu kabul edildi. Böyle oldu. Cumhurbaşkanı'na o zaman bu sefer vatandaş sormaz mı? Gerçi vatandaş ne kadar soruyor. Hele şey, Cumhurbaşkanı'na oy veren vatandaşın ekonomiden, gidişattan hesap sorma şeyinin de olmadığını, arzusunun ve işlerinin olmadığını da gördük zaten seçimde de. Neyse, o ayrı bir konu. Demeyecek mi yani, sen ne diyordun? Faizleri düşürsün Merkez Bankası, enflasyon da düşecek, büyüme de olacak. Hatta bakma sen kurun, döviz kurunun arttığına, onu sonradan söyledi. Yeni ekonomik model diye bir şey safsata çıkartıldı, o bağlamda söyledi. Kurun yükselmesini de merak etme. Öyle Türk lirası değer kaybediyor ama bu çok iyi. İhracat artacak, ithalat azalacak, cari açık fazlaya dönüşecek, döviz mollaşacak. Tüm bunlar söylendi, yazıldı. Şimdi onları hiç kampanyada söyleme cesaretine girişmedi. Çünkü tam aksi oldu. Enflasyon düşmedi. Faizleri düşürdü maşallah. %8'e, 8,5'a Merkez Bankası. Enflasyon hala %50'de. Cari açık hani fazlaya dönüşecekti. Tam aksine arttı. 60 milyar doları buldu. Bu arada rezervler bitti. Yani ödünç alınmış paralarla elde edilen rezervler. Önce kendi rezervlerimizi malum 120 milyar dolar harcamıştık. Onlar harcanınca işte oradan buradan swaplar alındı. O paralar da harcandı. Şimdi gelinen durum bu. Dolayısıyla mutlaka bir farklılık yaratması lazım. Ama bunu toptan, hani ben yanıldım, fabrika ayarlarına dönüyorum diyeceğini sanmıyorum. Çünkü buna inandığını düşünmüyorum. Yani bilmiyorum açıkçası.
Peki bitirirken, yani bir iki dakikamız varken bir de şeyi sormak istiyorum son olarak. Gene Acemoğlu'nun açıklamalarına bir kez dönersek, yani iki büyük şeyden de bahsediyor. Yeni başka sorunda, yani son zamanlarda gelen büyük mega yıkım, birisi deprem, tabii çok büyük bir maliyeti var, mali ve ekonomik maliyetleri ve onun getirdiği yeniden inşa meselesi, bir de halen devam eden mülteci sorunu nedeniyle bütün bunlar da daha da kötüleşiyor diyor. Sen ne diyorsun duruma?
Şimdi bütçe açığı, tabii maliye politikasına hiç değinmedik. Bir kere maliye politikası bu AKP döneminde oldukça disiplinli götürüldü ilk yıllarda. %3'ün altındaydı ve zaten şey de düştü. Kamu borcunun milli geliri oranında %40'ın altına kadar indirilmişti. Fakat bu 2017 referandum, işte onun için tabii bir hayati meseleydi bu sistemi, ucubi sistemi yerleştirmek için referandumu kazanması gerekiyordu. 2017'den itibaren kepsenin ağzını açtı. Kamu harcamalarına verdi gazı, işte garantiler de verdi canlılık olsun diye şeylere, bu büyük altyapı yatırımlarına falan. Bunlar tabii ilk başta, ilk yıllarda şey etkisi yapıyor. Genişleme, büyüme etkisi yapıyor. O etkiden yararlanmak istedi. Çünkü ne kadar çok büyüse o kadar çok istihdam, o kadar az işsiz vesaire. Ama sonra bu son dönemde de muazzam miktarda kesenin ağzını açtı seçimleri kazanabilmek için. Şimdi bunların faturası daha çıkmadı ama bu yıl bile %6'ya Şimdi bunun üstüne deprem eklendi. Deprem eklenince tabii ki o da bilemiyorum 1 puan, 1.5 puan bütçe açığını büyük bir ihtimalle etkileyecek. Ama sadece depremin bahane edilmemeli. Gerekçe gösterilmemeli. %6 bekleniyor bu yılki bütçe açığı. 2 katına çıkacak. Ve bundan sonra da büyük bir ihtimalle devam edecek. Şimdi bunu nasıl finanse edeceksin? Dışarıdan eğer bu zihniyet, bu politikalar, bu Türkiye ekonomisini bu hale getiren politikalar, bu güven bunalımını değiştiremezsen, yeniden ihya etmezsen güveni, o zaman çok pahalıya borçlanacaksın eğer dışarıdan borçlanacaksın. O da belli. %6'dan aşağı hazinenin borçlanması mümkün değil. Dolar veya avro bazında. Şimdi içeride kaynak kalmadı. Sen zaten o kadar düşük tutuyorsun ki faizleri enflasyonun altında, negatif reel faiz. Aklı başında kimse gidip buna yatırım yapmaz. Zaten ne yapıyorlar şu anda biliyorsunuz. Bankaları zorladılar. Yani o da başka bir sorun ve mevcut sistemden uzaklaşma mecbur tutuyorlar. Çeşitli kurallar getirdi Merkez Bankası. İşte sen şöyle yaparsan bu kadar şey alacaksın. Hazine tahvili veya bonus alacaksın. Şimdi böyle yaparsan şu kadar alacaksın. Zor satıyorlar. Şimdi o hani bankaların bilançolarında tahribatından söz ettik başında. Daron da söz ediyor. Dikkat çekmiyor da. Şimdi oradan zarar yazacaklar bunlar.
Evet, yani çok parlak bir tablo çıkmıyor. Sürenin sonuna geldik ama bu evet, 15 gün sonra da
daha görelim şu cumadan sonra bir dahaki programda yani biraz daha durum netleşmiş olacak. Netleşmiş dediğim en azından kim başa geçti, kumandasına geçti ekonominin, ne yapmaya çalışıyor.
Onları görmüşüz.
Eylemleri onları konuşuruz.
Peki Seyfettin, çok teşekkür ederiz.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Görüşmek üzere.